Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek ve yorumlamak üzere ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Türkiye'de siyaset gittikçe gerginleşiyor. Karşılıklı iktidar ve muhalefet tarafından dile getirilen söylemlerde şiddet dozu, nefret dozu giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Gara'da meydana gelen operasyon ve arkasından şehit cenazelerinin Türkiye'ye gelmesi sonrasında iktidar ile muhalefet arasında bu operasyonun başarısızlığı ve sorumluları konusunda sert tartışmalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 soru yöneltti ve operasyonun sorumluluğunun iktidarda, Cumhurbaşkanı'nda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı da buna çok sert tepki gösterdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na sen de yüzsüz terbiyesiz adamsın şeklinde ifadeler kullandı. Ancak tabii bunun öncesinde katıldığı AK Parti kongrelerinde Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri vardı. Bu operasyonun rehineleri kurtarmak için yapıldığı ancak maalesef başarılı olunamadığı yönünde ifadeleri olmuştu. O yüzden de muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri üzerinden yola çıkarak eleştiriler getiriyordu. Fakat dediğim gibi bu siyaseti oldukça gerdi. Diğer taraftan tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme amaçlı konuşmalarından sonra da muhalefet partileri bu bilgilendirmelerin operasyondaki başarısızlığı örtme amaçlı olduğunu iddia ettiler. Anlaşıldığı kadarıyla bu haftada meclisteki siyasi parti grup toplantılarının ana gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Ancak bunun ötesinde bu gündem ve bu operasyon sonrasında iktidar cephesinden HDP ve CHP'ye yönelik baskıların, ithamların arttığını görüyoruz. Özellikle Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik olarak 9 yeni dokunulmazlık fezlekesi daha meclise sevk edildi. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı HDP Ağrı Milletvekilinin daha önce Gara'ya gittiği iddiasını ortaya attı ve HDP de buna iftira atıyor diye İçişleri Bakanı Soylu'ya karşılık verdi. Fakat şunu gözlemlemek mümkün. Milliyetçi Hareket Partisi bir süredir HDP'nin kapatılması yönünde çağrılar yapıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına çağrıda bulunuyor. Gerekirse kendilerinin başvuracaklarını, kapatma davası açacaklarını dile getiriyor Bahçeli. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla AKP parti kapatmalara pek sıcak bakmadığını, çünkü geçmişte kendileri de bu tür olaylar yaşadıkları için AKP kulislerinde bir kapatma davasına sıcak bakılmadığı yönünde bilgiler var siyasi kulislere yansıyan. O yüzden farklı bir yöntemle, örneğin işte HDP'li milletvekillerinin fezlekelerini öncelikle Meclis Genel Kurulu'na getirerek mecliste aşamalı bir şekilde HDP'yi tasfiye etme, meclis dışına atma yönünde adımlar atılacağı öne sürülüyor. Benzer durumun Cumhuriyet Halk Partisi için de söz konusu olacağı yönünde iddialar var. Çünkü 1300'ü aşkın dokunulmazlık fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda bekliyor. Bu fezlekelerin 300'ü de HDP'den sonra ikinci sırada 300'ü de Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine ait, hatta Kemal Kılıçdaroğlu için de düzenlenmiş fezlekeler var. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç için ve diğer grup başkan vekilleri için düzenlenmiş fezlekeler var. Dolayısıyla şimdi siyasette bir yandan gerginlik tırmandırılırken diğer yandan da farklı bir yöntemle meclisteki muhalefet varlığını en alt düzeye indirme yönünde bir çabaya giriştiği yönünde iktidarın gözlemler söz konusu. Son olarak da tabii AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de bir açılışta yaptığı konuşma ile ilgili tartışmalar var. Özhaseki burada CHP ve HDP'nin bu partilere oy verenlere lanet olsun, Allah onların oylarının belasını versin demişti. Buna tabii her iki partiden de oldukça sert tepkiler geldi. Hem milyonlarca seçmene lanet ve beddua okunmasına tepki geldi, hem de demokrasiye inançsızlık yönünde öz hasetiye eleştiriler yöneltildi. Anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki günlerde siyasetteki bu gerginliğin dozu gittikçe yükselecek. Hatta söylemlerdeki nefret, şiddet dozunun daha da artması şaşırtıcı olmayacak. Çünkü gidişat o yönde görünüyor. Bunun yanı sıra tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na özellikle Garo operasyonu ile ilgili sözleri nedeniyle açmış olduğu 500 bin liralık tazminat davasının ardından Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın kendisine yüzsüz terbiyesiz ifadelerini kullandığı gerekçesiyle 5 kuruşluk bir dava açtı. Ama ilginç olan geçtiğimiz Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra 4 aydır nerede olduğu bilinmeyen, ortalıkta hiç görünmeyen Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, CHP'nin kendisiyle ilgili son birkaç gündür başlattığı "Damat nerede? 128 milyar dolar nereye gitti?" Sosyal medya kampanyasının iftira amaçlı olduğunu, şahsi itibarına zarar verdiğini öne sürerek avukatları aracılığıyla CHP aleyhine 500 bin liralık bir tazminat davası açtı. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi kampanyasını yeni bir boyuta taşıdı. Dedi ki bu kampanya sayesinde Berat Albayrak nerede olduğunu ortaya çıkarttık. Nerede olduğunu öğrenmiş olduk dedi. Şimdi bu dava önümüzdeki günlerde, hafta içerisinde muhtemelen Albayrak'ın avukatları tarafından açılacak. Fakat tabii iç politikadaki bu gerginlik sadece içeride kalmıyor. Çünkü Türkiye'nin dışarıda da çok ciddi sorunları var. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan sıkıntılar geliyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride Garo operasyonundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert tepki göstermişti. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın eğer bu işi PKK yaptıysa kınarız şeklindeki açıklamasından sonra Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Kendisine briefing verildiği ve PKK'nın bu operasyonu gerçekleştirdiği şehitleri öldürdüğü yönünde somut bilgiler verildiği dile getiriliyor. Ve bunun akabinde de Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşerek PKK'yı resmi bir dille kınadı. Tabii bütün bu gelişmelerin sonrasında Cumhurbaşkanı da Amerika'ya siz bal gibi PKK'nın yanındasınız, teröre destek veriyorsunuz demişti. İçeride böyle bir tepki atmosferi vardı ama dün Amerika Birleşik Devletleri'nde video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda bambaşka bir söylem sergiledi Cumhurbaşkanı. Yine Amerika'yı PKK'ya destek verdiği için suçladı. NATO ve diğer müttefiklerin terörle mücadelede Türkiye'ye samimidir destek vermediklerini öne sürdü. Ama arkasından da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Çünkü ortak çıkarlarımız önümüzdeki sorunlardan çok daha fazla, çok daha önemli. Biz bu iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz dedi. Oldukça yumuşak, naif ifadeler içeren bir mesajdı. Bu da Biden yönetimine iktidarın bir yeni yaklaşım sergileme çabası olarak yorumlanabilir. Tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Türkiye, Rusya ile de Suriye'de, Libya'da bazı işbirlikleri içerisinde nitekim Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta Putin'le de bir telefon görüşmesi yaptı. Burada da ikili ilişkiler Suriye'deki, Libya'daki sorunların yanı sıra özellikle enerji ilişkilerinin ele alındığı yönünde açıklamalar yapıldı ve bugün sürpriz bir görüşme İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani'yi telefonla aradı ve burada da Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimin İran'la ilgili nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirme konusundaki adımlarından büyük memnuniyeti bildirdi. İran'ı da bu konuda olumlu yaklaşımlar sergilemeye, yaptırımlardan ve ambargodan kurtulmak için gerekli diplomasiyi izlemeye çağırdığı açıklaması yapıldı Cumhurbaşkanlığında. Bu Ruhani-Erdoğan görüşmesi gerçekten bugünün sürpriz başlıklarından bir tanesiydi. Fakat asıl Türkiye'yi bekleyen yeni bir süreç var. 1 Mart'tan itibaren korona salgını çerçevesinde alınan sokağa çıkma yasakları, kısıtlama önlemleri, iş yerlerinin, restoranların kapatılması gibi tedbirler 1 Mart'tan itibaren aşamalı bir şekilde gevşetilmeye başlanacak. İllerde il hıfzıssıhha sağ kurulları bu kararları verecek ama şimdiden bir normalleşme heyecanı her tarafta yayılmaya başlandı. İşte yüz yüze sınavların yapılacağı, eğitimde yüz yüze eğitim sistemine geçileceği yönünde hazırlıklar var. Ama tabii diğer taraftan da asıl gerçekten Türkiye normalleşmeye hazır mı? Aşılama çünkü henüz çok yavaş gidiyor. Yeni bir pik yapar mı korona Türkiye'de? Bu endişeler de var. İlgili kurumlar, bilim insanları bu endişeleri dile getiriyorlar ve normalleşme için erken olduğunu, hatta bir toplu kapanmanın en azından yapılması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü buna gerekçe olarak da şunu gündeme getiriyorlar. 1 Mart'tan itibaren normalleşmeye geçilecek diye Sağlık Bakanlığı'nın sıraladığı tablolarda günlük test sayıları düşürülmeye başlandı. Yani örneğin şöyle bir baktığımız zaman 12 Şubat'ta günlük test sayısı 129 binmiş. Dün 118 bine düşmüş. Bugün en son açıklanan veri 101 bin test yapılmış. Dolayısıyla diyorlar bilim insanları ve normalleşmeye geçiş için erken olduğunu savunanlar, test sayıları düşürülerek vaka sayıları da düşürülüyor. Dolayısıyla otomatik olarak vaka sayıları azaldığı için de Türkiye normalleşmeye hazır gibi bir rüzgar estiriliyor. Ama bunun sonucunda Türkiye'yi çok daha büyük bir salgın tehlikesi bekleyebilir, ortaya çıkabilir. Yeni pikler söz konusu olabilir deniliyor. Bunun da gerçek olup olmadığı gerçekten 1 Mart'tan itibaren aşamalı bir şekilde il bazında başlayacak normalleşmeler sonrasında görülecek. Dileyelim böyle bir sonuçla Türkiye tekrar karşı karşıya kalmasın, daha ağır önlemlere gidilmek zorunda kalınmasın. Evet sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan, Ankara Rüzgarı'nda sizlere, siz Ahval dinleyicilerine şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hafta içerisinde yeni sıcak gelişmeler oldukça yorumlamak ve değerlendirmek üzere ben yine karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.